Ayrım 35, sayfa 253. Nedenler. Genetik yatkınlık. Aile veya çevre içinde stres yaratan çeşitli durumlar. Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter bir eğitim. Bazı araştırmalar tiklerin çocuğun her hareketine müdahale eden aşırı kontrolcü ve titiz annelerin çocuklarında daha sık görüldüğünü göstermektedir. Çocuğa gösterilen ilginin ve sevginin yetersizliği ve bu tutumun yol açtığı olumsuz benlik algısı ve kendine güvensizlik. Çocuğun pek çok davranışının eleştirilmesi. Çocuğun yeteneklerinin üstünde zorlanması. Sık sık akranlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslanması. Kardeş kıskançlığı. Anne baba arasında geçimsizlik ve aile içi ilişkilerin bozuk olması. Çocuğun yaşadığı ortamın kaygı verici ve güvensiz olması. Okulda aşırı baskının olması. Yetersiz biyolojik gelişme ve olumsuz çevre etkilerinin bir araya gelmesi. Ortaya çıktığı bölgenin ya da organın uzun süren rahatsızlığı. Örneğin, uzun süren burun akıntısı sonrasında burun çekmenin tik haline gelmesi gibi faktörler etkili olabilmektedir. Tikler de kekemelik gibi çocuğun dikkati soruna çekildikçe artmaktadır. Bazı araştırmacılar tiklerin ruhsal bir bozukluğun belirtisi olduğunu, bazı araştırmacılar ise merkezi sinir sistemindeki bozukluktan ortaya çıktığını öne sürmektedir. Çabuk endişeye kapılan, aşırı duygusal, sıkıntılarını içine atan, ürkek ve çok titiz olan çocuklarda tikler daha uzun süre devam etmektedir. Çünkü bu çocuklar ne yaparlarsa yapsınlar heyecanlarını atamamaktadırlar ve üstlerine gidildikçe tiklerinde daha çok artma olmaktadır. Öneriler. Çocuk 3-4 yaşına kadar bu davranışı devam ettiriyorsa anne baba tarafından görmezlikten gelinebilir. Ancak ilerleyen yaşla davranış ısrarlı bir şekilde devam ediyorsa alışkanlık haline gelmeden kurtulmasına çaba harcanmalıdır. Çünkü müdahale ne kadar gecikirse davranış o kadar yerleşir. Çocuğa sevildiği hissettirilerek olumlu bir benlik algısı ve kendine güven duygusu geliştirmesi sağlanmalıdır. Çocuğu yeteneklerinin üstünde zorlamaktan, başkalarıyla kıyaslamaktan ve sürekli eleştirmekten kaçınılmalıdır. Ev ortamındaki çatışma ve gerginlikleri mümkün olduğu kadar azaltarak çocuğun kendini güvende hissetmesi sağlanmalıdır. Korku ve gerginlik karşısında arttığı için konuyla ilgili sert tepki gösterilmemelidir. Çocuğu sürekli ikaz edip yapmaktan vazgeçmesini istemek, onu duygusal ve fiziksel yük altına sokmakta, bu da tiklerin devam etmesine ya da yeni tikler oluşmasına yol açabilmektedir. Bu konuda dikkatli olunmalıdır. Ailedeki tüm bireylerin bu davranışı ön plana çıkartarak rahatsız olduklarını sık sık hissettirmeleri, tike bağlı kaygıyı artırarak davranışı sıklaştırabileceği için bu tür tutumlardan kaçınılmalıdır. Tiklerin ne olduğu anne baba tarafından tam olarak öğrenilmeli ve çocuğun da öğrenmesine yardımcı olunmalıdır. Çocuk ne kadar bilgili olursa tikleriyle o kadar kolay başa çıkabilir. Anne baba ne kadar bilgili olursa çocuğa tikleri konusunda o kadar yardımcı olabilir. Çocuk tikleri bir süre durdursa dahi bu tiklerin onun kontrolünde olmadığı bilinmelidir. Anne babalar çocuklarının sık sık okulda bütün gün tiklerini kontrol altında tutup eve gelince bunları yaptıklarını dile getirirler. Çocuklar bütün gün okulda tiklerini bastırmak için çaba harcayıp yorgun düşerler. Ayrıca tikleri bastırmak tik dürtüsünü artırır ve çocuk eve geldiğinde bu dürtüyü kontrol edemeyeceği bir hale gelmiş olabilir. Bu durum aynı zamanda evin okula oranla daha güvenli bir ortam olduğu ve çocuğun bu davranışı saklama gereği duymadığı anlamına gelebilir. Evde artan tiklerin bir itaatsizlik olmadığı bilinmeli ve çocuk bu yüzden cezalandırılmamalıdır. Tikler çocuğun özgüvenini tehdit eder, sosyal uyumunu bozar. Tikleri olan çocuklar genellikle sosyalleşme konusunda ve arkadaş edinmede zorlanırlar. Çocuğun sosyalleşmesi için arkadaşlarıyla oyun ortamı yaratmasına ve ilişkide olduğu diğer yetişkinlerinden, öğretmen, anneanne gibi destek alarak olumlu sosyal ilişkilere girmesine yardımcı olunabilir. Bu yetişkinlerin tiklerin doğası hakkında yanlış bilgiye sahip olmadığından emin olunmalıdır. Gerekirse bu kişilere çocuğun tipleri karşısında nasıl davranmaları gerektiği, çocuğun yaşayabileceği gereksiz stres ve maruz kalabileceği alaydan nasıl koruyabileceği hakkında bilgi verilmelidir. Çocuğun arkadaş ilişkilerinde zorlanmasına neden olan sosyal beceri eksikliklerinin giderilmesi için çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren farklı sosyal çevrelere sokulması önem taşımaktadır. Örneğin alışverişe götürmek, yaşıtlarıyla bir arada bulunmasına, sokakta oyun oynamasına izin vermek, anaokuluna göndermek. Çocuklar alay edilmeye karşı korunmalıdır. Bütün çocuklar evde ve okulda güvenli ve tehdit olmayan bir çevreyi hak ederler. Tik bozukluğu olan bir çocuk için bunun anlamı, anne baba ve öğretmenlerinin çocuğun alay konusu olmaması konusunda aktif rol alması gerektiğidir. Tikler genelde diğer çocuklar için alay konusu olup bir eğlence kaynağı oluşturabilir. Kendisine alay edilmesine sinirlenen bir çocukta tiklerin sıklığı artabilir. Bu da daha fazla alay konusu olmasına yol açabilir. Alaylar eğitim veya doğrudan müdahale ile engellenebilir. Çalışmalar tikler hakkında bilgilendirilen çocuklardan bazılarının alay etmeyi kestiklerini, hatta başkalarının alay etmesini engellediklerini göstermektedir. Çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olup olmadığı konusunda inceleme yapılmalıdır. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Tourette bozukluğu olan erkek çocukların %40'ında, başka tik bozukluğu olanların %25'inde görülmektedir. Öğrenme güçlüğü ise bu çocuklarda daha sık görülür. Çocuğun öğretmeniyle iletişimde bulunarak onun okuldaki başarısı hakkında bilgi alınmalıdır. Öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair işaretler varsa gerekli önlemler alınmalıdır. Bunların dışında tiklere müdahalede çok yönlü yaklaşım gerekebilir. Aileye danışmanlık, çocuğa psikoterapi ve davranış tedavisiyle birlikte ilaç tedavisi de uygulanabilir. Madde kullanım bozukluğu. Tanım. Madde kullanım bozukluğu, bağımlılık yaratan her tür maddenin yoksunluk belirtileri gösterecek derecede kullanımıdır. Uyuşturucu madde kavramı ise bedene girdiklerinde ruhsal, davranışsal ve bedensel değişikliklerin neden olan ve bağımlılık yapabilen kimyasal maddeleri kapsamaktadır. Bağımlılık, bağımlı olan kişinin yalnız başına doğru destekleri almadan başa çıkabileceği bir süreç gibi açıklanabilir. Ama özünde bağımlılık bir hastalıktır. Bu sorunun genetik olarak nesilden nesile geçme ve şekil değiştirme ile kişiyi biyolojik ve sosyal anlamda negatif etkileyen özelliklere sahip olduğu söylenmektedir. Hastalığın sebebinin genetik ya da başka bir yolla insan beynindeki zevk alma bölgesinin ve orada bulunan hormonal kimyasalların fonksiyon bozukluğu olduğu sanılmaktadır. İlk aşamada kullanılan bir madde ya da olgu vasıtasıyla kişi kendini iyi hisseder. Kullanımın devamlılığı ile sonradan geri dönüşü olmayan bir yolda takılıp kalmaya yol açar. Ailesel ve toplumsal kaosları beraberinde getirir. Beynimizdeki zevk alma ve hormonal salgılamayı maddeler kadar etkili bir şekilde harekete geçirebilen davranışlar da vardır. Ve bu türden süreçlere algısal ya da eylemsel bağımlılıklar denir. Bu bağımlılıklarda aynı uyuşturucular gibi kişiyi, aileyi ve toplumu olumsuz yönde etkiler. Bağımlılık sorunu özünde tektir. Bağımlılığın insan bünyesindeki işleyişi, başlangıcı veya kronikleşmesinin temeli olgusal ya da maddesel olsa bile yapısı basittir. Dikkatlice incelediğimizde tercih edilen madde ya da olgunun bağımlı kişinin yaşam biçimine, yetiştirilişine ve kişilik özelliklerine bağlı olarak farklılaşabildiğini görürüz. Örneğin bir ailede anne ya da baba sigara bağımlısı ise bu durum genetik olarak çocukların bağımlılığa birkaç adım daha yakın olduklarını gösterir. Belirli bir bilinçlendirme ile bu gençlerin sigara veya alkolden uzak durmaları sağlanmış olabilir. Ancak genetik eğilim sebebiyle bu gençler yemek bağımlılığı ya da insan bağımlılığı dediğimiz bir bağımlılığa da yakalanabilirler. Burada korkutucu olan sadece uyuşturucular değil, aynı zamanda bağımlılığın kendisidir. Bu mekanizma olgusal ve maddesel bağımlılık olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. Olgusal bağımlılıklar arasında yemek, kumar, cinsellik, insan bağımlılığı ilk akla gelenler arasındadır. Yasal olan ve olmayan maddeler olarak ikiye ayrılan madde temelli bağımlılıklar ise şu şekilde ele alınabilir. 1. Opiyatlar. Morfin, eroin, kodein, metadon, meperidin. 2. Uyarıcılar. Amfetamin, kokain, ekstazi, kafein. 3. Merkezi sinir sistemini baskılayanlar. Barbituratlar. Mepromat. Benzodiazepin. Diazem. Alkol. Akineton. 4. Halüsinojenler. LSD. Lisarjik asit dietil amit, meskalin, psilosibin, DMT, dimetil triptamin, DET, dietil triptalmin, DOM, dimetoksimetil amfetamin, MDA, metilen dioksiamfetamin. 5. Uçucu maddeler. Volatile hidrokarbons. Tiner, benzin, gazolin, glu, bali gibi yapıştırıcılar. 6. Esrar ve benzerleri. 7. Fensiklidin, PCP. 8. Tütün. Tütün dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddedir. Tütün kullanımını bırakanların %70'i ilk 3 ayda tekrar kullanmaya başlamaktadır. Bu oran bize tütünün ne kadar bağımlılık yapıcı bir madde olduğunu göstermektedir. Tütün yandığında kül dışında 3 önemli bileşen ortaya çıkar. Katran, birçok kanser yapıcı madde içerir. Nikotin, doğada bağımlılıktan sorumlu bir maddedir. Ve karbonmonoksit, sigara dünyada meydana gelen ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler sigara kullanımını kısıtlama ya da yasaklama eğilimindedirler. Uyuşturucu kavramının günlük kullanımında alkol ve sigara yer almamasına rağmen bunların da şiddetli bağımlılık yapan maddeler oldukları göz önüne alınmış ve Batı'da bu kapsam içinde değerlendirilmelerine karar verilmiştir. Bugün çok gelişmiş ülkeden az gelişmişine kadar tüm ülkeler madde kullanımı ve bağımlılığı sorununu yaşamaktadır. 1960'lı yıllarla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerin önderliğinde madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda uluslararası duyarlılık ve işbirliği giderek artmış ve bu duyarlılıktan ülkemiz de etkilenmiştir. Gelişmiş ülkelerde bağımlılık tedavisi bazı evreler geçirmiş ve zaman içinde önemli değişikliklere uğramıştır. Önceleri kişilik bozukluklarının bir belirtisi olarak görülürken, 1950'li yıllardan sonra ayrı bir hastalık olarak kabul edilmeye başlamıştır. Ayrıca hapishane şeklinde insanların uzun süre tecrit edildikleri tedavi kurumları yerine önce birkaç ay yatırılarak tedavi hizmetini alındığı hastanelere, daha sonra da ayaktan tedavilere, uzun süreli gidişi pek etkilemediğinin anlaşılması ve sigorta şirketlerinin baskılarıyla bırakmıştır. Bugün Batı'da yatarak tedavi sadece ayaktan tedavinin başarılı olmadığı vakalarda ya da ağır bir psikiyatrik rahatsızlığın eşlik ettiği durumlarda uygulanmaktadır. Özellikler: Uyuşturucu madde kullanımı genellikle erken yaşlarda başlar ve en sık 18-25 yaşlar arasında görülür. Ergenlik dönemi yaşamın en karmaşık dönemlerinden birisidir ve ergenler bir maddenin bağımlısı olma sürecine daha duyarlıdır. Başlama yaşı ne kadar küçükse bağımlılık riski de o kadar artmaktadır. Sigara daha sert maddelere en önemli geçiş maddesi olduğu için madde kullananların çoğu sigara bağımlısıdır. Bağımlı kişilerde kişilik bozukluğu oranı yüksektir. Ancak bu bulgu bütün bağımlıların bir kişilik bozukluğu içinde olduğu ya da bağımlılığın bir kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Bu kişilerde engellere dayanma eşiğinde düşüklük, otoriteye karşı gelme, panik, bunaltı ve çökkünlük görülebilir. Güçsüzlük ve başarısızlıklarını kapatabilmek için çok sık çatışırlar. Kadın ve erkekler arasında uyuşturucu kullanımının yaygınlığı açısından önemli bir fark saptanamamıştır. Uyuşturucu kullanım sıklığı sosyoekonomik düzeyler arasında da önemli bir fark göstermemektedir. Farklı olan şey kullanılan maddenin cinsidir. Örneğin kokain yüksek, uçucu maddeler ise düşük sosyoekonomik düzeydeki kişiler arasında görülmektedir. Uçucu madde koklayan gençlerin yaş ortalaması 7-19 arasında değişir. Diğer uyuşturucu maddeler ile kıyaslandığında uçucu madde kullanımının başlama yaşı oldukça düşüktür. Madde kullanımını bırakan kişilerin olumsuz bir olay yaşadıkları zaman tekrar madde kullanmaya başladıkları görülmektedir. Ayrım sonu, sayfa 259.